Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene en güzel örnek sevgili peygamberimiz programından muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerimiz, biz Üsve-i Hasene programında sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatını derinlemesine ve yaşanmış örnekten hareketle incelemeye ve ondan dersler almaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu hayatta esas hedefimiz, esas gayemiz Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar insanlığa rehber, önder ve örnek şahsiyet olarak gönderdiği Efendimiz'i yakından tanıyabilmek, onunla aynileşmeye gayret göstermek ve onun yaptığı gibi bir kulluk yapmaya gücümüz yettiği kadar yaklaşabilmek. Esas bu. Bu hedefimizi, bu sorumluluğumuzu yerine getirme açısından eğer bu program bir mana kazanırsa, bir anlam ifade ederse biz de kendimizi bahtiyar hissederiz inşallah. Yine sözlerime başlamadan önce seni anlatmak diye bir şairimizin, Rıfkı Kaymaz diye bir şairimizin mısralarıyla sohbetimize, konuşmamıza başlamak istiyorum. Şöyle diyor şair: zaman bir başka zaman, dünya dünya değildi. Zulmün önünde dallar yaprak döktü, eğildi. Gitgide çirkinleşen, kabalaşan duygular, her yanda cahiliye, her yanda kötülük var. Kapkara bir çağ içre, gerçeği görmeyen göz, küfür kokan bir mekan, cehennemden gelen köz. Gökyüzü yere küskün, putevi olmuş şehir. Denize doğru değil, tersine akar nehir. Ve ruhlar kilitlenmiş, taşlaşmış, başkalaşmış. İçlerde günah mührü, yüzlerde donuklaşmış. Gün sana hasret kaldı, hasret kaldı sana çağ. Gel dedi yürek yürek, haber saldı sana çağ. Atılan taşlar seni şerha şerha yaralar. Tutar beni elimden, derinden sana bağlar. Bilaller, Sümeyyeler her yanımı dağlasın. Cihat ırmaklarıyla şelaleler çağlasın. Çile ve sabır ile yeşerdi gün gün fidan. Mekke'de gözyaşıyla aklandı kıpkızıl kan. Destanlaşır Bedirler, bir hüzün taşır Uhud. Döner gözyaşlarına başındaki ak bulut. Çilelerle, sabırla, sıddıkla sürer hicret. Eyyub'un evi nurdan bir ev olur nihayet. Kanat kanat yükselip göklerden güller derdi. Mekke'de açan çiçek Medine'de renk verdi. Gül yüzünden gül saçtı, kızgın çöle sundu su, öteleri getirdi bülbüllerin yahusu. Bu sesler hu hu diye beni sana bağlasın, gül gül yeşeren bahçen kokularla çağlasın. Gözlerim aydınlansın ışıktan gözlerinden, şu taşlaşan yüreğim incelsin sözlerinden. Sözlerin ki mümine hayat verir, can verir, şehadet iklimine istek, heyecan verir. Işıktan bir yol çizer, ışıtır derin derin, ruha kapılar açar o mübarek gözlerin. Güzel seninle güzel, iyi seninle iyi, gönül gönül taşısam sana olan sevgiyi. Seninle güzelleşir toprağımız açar gül, onsuz hayat anlamsız, anlasana ey gönül. Seni nasıl anlatsın bu mısralar, bu kelam? Ey Allah'ın Resulü, sana selatu selam diye şairimiz güzel ifadelerle Efendimiz'e hasretini, muhabbetini dile getiriyor kıymetli kardeşlerim. Biz de tabii ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a olan muhabbetimizi canlandıracak, yüreğimizdeki o sevgi tohumlarını çatlatıp frizlendirecek her türlü telkine, her türlü çalışmaya son derece muhtacız. Bunun farkına bile varmak büyük bir gelişme sayılacaktır. Muhterem dinleyenler, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını Allah'a kullukta örnek başlığı altında örnekle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konuşmamızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilahi ölçülere riayeti, Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği, emrettiği ölçülere riayeti, onun misallerini görmeye çalışacağız. Bu tabii çok mühim bir mevzu. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hazretleri, kainatın Rabbi, insanın Rabbi ve insanı başıboş yaratmadığını beyan buyuruyor. Ben sizi diyor, eyahsebul insanu en yutrake süde. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını sanıyor. Süda kelimesi artık ömrünün sonuna gelmiş işe yaramaz develerin sahrada işte kurtlar kuşlar kapsın yesinler diye kendi haline bırakılan develer anlamında kıymetli kardeşlerim. Yani sizi diyor böyle çöllerde kendi başına bırakılmış bir deve gibi ne tarafa gideceği belli olmayan bir deve halinde mi yarattığımı sanıyorsunuz? Hayır, öyle değil. Kulun her şeyiyle bu hayata bir hikmetle geldiğini, kulluk maksadı geldiğini ve mutlaka ilahi emirlerin gereğinin yapılması, bu talimatlar Cenab-ı Hak peygamberlere de bunu gönderiyor ve peygamberler de gelen ilahi talimatlarla mesul, onlar da onun gereğini yapmakla sorumlu insanlardı. Hani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'a hep sana indirilen vahye tabi ol, ittiba et, itaat et diye emirler var. Mesela Ahzab suresinin ilk ayetleri bu açıdan ne kadar dikkat çekicidir. Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyüttekillâhe وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan kork, sen de takva sahibi ol ve sakın münafıklara ve kafirlere itaat etme. Onların taleplerine boyun bükme. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey peygamber, Rabbinden sana hangi talimatlar geliyorsa, ilahi kuleden sana hangi talimatlar bildiriliyorsa ona tabi ol, o vahyin gereklerini yerine getir. Dolayısıyla gelen ayet-i kerimeler, dinin emirleri, Rabbimizin buyrukları, bunlar diğer insanları bağladığı gibi kıymetli kardeşlerim aynı zamanda o vahyi alan peygamberleri de bağlıyordu. Bakınız Âmener Resulü'nün ilk ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Âmener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Rabbinden gelenlere öncelikle peygamber iman etti, sonra müminler iman etti. Ve yine ve umirtu en ekune evvelel müslimin. Ben diyor Allah'a teslim olanların, Allah'ın emirlerini yerine getirenlerin ilki olmakla emrolundum. Yani ilk Müslüman Efendimiz Aleyhisselam, ilk ona tabi olan Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu ilahi ölçüler, dinin ölçüleri, İslam'ın ölçüleri, bunlar bağlayıcı ölçülerdir ve herkesi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ölçüleri nasıl tatbik etti, nasıl dikkatle bunların gereğini getirdi, bunları görmek ve ona göre de kendi Müslümanlığımızı Allah'ın kanunları, emirleri karşısında onlara itaat, ittiba noktasındaki halimizi ölçmemiz ve ona mizan etmemiz gerekiyor. Şüphesiz ki bu ilahi ölçüler, tabi kıymetli kardeşlerim, dinde şahıslar önemlidir. Peygamberler önemlidir, alimlerimiz önemlidir. O dini öğreten, yaşayan, örnek olan şahsiyetler tabii ki önemlidir. Onlara da dinimiz ne kadar bizden ihtimam, hürmet istiyorsa onu göstermek durumundayız. Bunun açık olan bir husustur bu. Efendimiz ortada, sahabenin Efendimiz'e verdiği değer, gösterdiği hürmet ortada. Tabiinin sahabeye gösterdiği hürmet, İslam geleneğinde talebenin hocasına, ilme, alime gösterdiği hürmet ortadadır. Bunlar açıktır. Fakat bunun ötesinde bir durum var ki, orada şahıslardan ziyade ilahi dinin emirleri, prensipleri çok daha önemli bir noktada bulunmaktadır. Yani orada o Allah'ın talimatları, emirleri, ayet-i kerimeler, oradan bize verilen talimatlar, prensipler, bunlar çok daha önem arz ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak bu prensiplere göre bizleri, bizim kulluğumuzu değerlendirecek, hesaba katacak ve ona göre ahiretimizi kazanacağız veya kaybedeceğiz. Bu bakımdan ilahi ölçüleri, Kur'an-ı Kerim'in ölçülerini gerçekten dikkate almak, o prensiplere göre yaşayabilmek ve hayatımızı o prensiplere göre tanzim edebilmek çok önemli bir şey. Buradaki verecek misallerde o istikamette olacaktır. İlahi ölçüler Cenab-ı Hakk'ın sevgili peygamberine vahiy yoluyla bildirdiği dünya ve ahirete ait hükümlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesinin hikmeti Allah Teala'nın emir ve yasakları çerçevesinde örnek bir hayat yaşamak ve böylece ilahi emirlerin insan arasında tatbikini sağlamaktır. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın o getirdiği vahiyler, Kur'an-ı Kerim karşısında vazifeleri vardı. Bunların birinci vazifesi tebliğ, Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri hiçbir değişikliğe tabi tutmadan ve gizlemeden, bekletmeden, ihmal etmeden onu insanlara tebliğ etmek. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzileke min rabbik, Rabbinden sana ne geliyorsa insanlara bunları tebliğ et. Ve in lem tef'al fema bellate risalete, eğer bunu yapmazsan, ihmal edersen veya geciktirirsen Rabbinin elçilik vazifesini hakkıyla yerine getirmemiş olursun buyuruyor. Dolayısıyla bunların tebliği, fakat bu yeterli değil. Tebliğ ettikten sonra bunun tebyini, li tübeyyine linnas, gelen o ayetlerde namaz nasıl kılınacak, oruç nasıl tutulacak, Allah nasıl zikredilecek, Allah'a kulluk nasıl olacak, o ayetlerin bizden ne istediğini açık bir şekilde beyan etme, tefsir etme, manayı ifade etme, o da bir peygamberin göreviydi. Yine Efendimiz bunu hakkıyla yerine getiriyordu. Çünkü onlar ilahi talimatlar iyi anlaşılmazsa, İnsan ne yapacağını bilemez. onun tefsiri tebyini gerekiyordu. Efendimizin ikinci vazifesi o ayetlerin manasını beyan etme, tebyin etme. Ve üçüncü olarak da sadece tebliğ etme, tebyin etme yeterli değil, bir de bunun tatbiki gerekiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ayet-i kerimelerde talep edilen kulluğun gereklerini bizzat kendi hayatında tatbik ederek bunu ahlakıyla, cihadıyla, namazıyla, tebliğiyle, her şeyiyle, bütün bir kulluk hayatıyla, evlilik hayatıyla bunu örneklendirerek gösteriyordu. Dolayısıyla bu ilahiyemlerin insan arasında tatbikini sağlamakta peygamberlerin en önemli vazifesinden birisiydi. Kıymetli kardeşlerim, din de bu çok önemli bir şeydir. Yani din böyle kapalı bir şey değildir. Tamamen böyle lahuti, esrarengiz, gizemli, böyle hep böyle gizemlerle dolu bir sistem değildir. Dinin belki o yönleri de vardır ama genel olarak bütün insanlara, bizlere yansıyan yönü dinin ve bizden talep edilen yönü gayet açıktır, nettir, güneş gibi açık ve parlaktır. Eğer din bu şekilde ortaya konmazsa, yani sırat-ı müstakim tam olarak netleşmezse o zaman insanlar dini yaşayamazlar. Bir kısım felsefi düşüncelerle veya İslam'a uygun düşmeyen tasavvufi, yanlış tasavvufi anlayışlarla, bir kısım böyle zanlarla, hayallerle ömürlerini tamamlarlar ve büyük bir kayıp içerisinde diğer tarafa geçme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Onun için Efendimiz Aleyhisselam, sevgili peygamberimiz, sahabe-i kirama o dini nasıl bir netlikte ortaya koyuyorduysa, ki hiç kimsenin kafasında bir problem kalmıyordu, yani hiçbir sahabe inansın veya inanmayanlar da böyle, dinin onlardan ne istediğini gayet net olarak anlayıp biliyorlardı. Ama isteyen iman edip yapıyordu, istemeyen yapmıyordu. Ama bir kapalılık söz konusu değildi. Ama günümüze baktığımız zaman, hakikaten din dediğimiz zaman, İslam dediğimiz zaman, yani insanların zihninde o kadar karmaşık bir yapı söz konusu oluyor ki, ya ben ne yapacağım şimdi? Böyle bir zihni karışıklık yaşanıyor. Tabi bunda İslam'ın bir suçu yok. Bundaki esas mesuliyet bizlerin mesuliyetidir. İslam alimlerinin, konuşanların, yazanların, çizenlerin mesuliyeti çok önemlidir. Tıpkı sevgili peygamberimiz Allah'tan o dini nasıl getirdi, sahabeye net sırat-ı müstakimi apaçık nasıl beyan ettiyse, bizler de insanımıza, halkımıza, dünya Müslümanlarına, dünya insanlarına dini bu kadar netlikle açıklama vazifesiyle karşı karşıyayız ki insanlar kafaları karışmasın, yolu net olarak görsün ve sırat-ı müstakimde de emin adımlarla yürüyebilsinler. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatını ilahi murakabe altında ve en yüce bir ihsan şuuru içerisinde geçirdiğini görüyoruz. Onun bu özelliği hem şahsı hem de diğer insanlarla alakalı her hususta ilahi ölçülere riayetinde tezahür etmektedir. Hepsinde ölçü. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ilişkilerinde, gerek şahsıyla alakalı yaptığı işlerde, gerek ailevi münasebetlerinde, gerek bütün insanlarla değişik muhtelif seviyelerde insanlarla olan ilişkilerinde, orada onu bağlayıcı bir şey vardı, o da ilahi ölçü. Yani ilahi ölçüler, dinin emirleri Efendimiz'den neyi nasıl yapmasını istiyorsa Efendimiz'in bütün münasebetleri böyleydi. Bakıyoruz, birisi geliyor, üzerinde elbisesi olması gereken gibi değil. Mesela paçalarını uzatmış veya eteğinin paçaları, elbisesinin paçaları yerleri süründürüyor. Efendimiz Aleyhisselam hemen çağırıyor. Buyuruyor ki, kardeşim senin bu giyimin İslam'a uygun değil, Allah'ın uygun değil. Bunlar bu şekilde yerleri süpürmemeli. Hem bunlar kirlenir, namazın doğru olmaz, kirlenir. Veya bunda biraz kibir görüntüsü söz konusu olabilir. İnsanlar yanlış anlayabilirler. Dolayısıyla o eteklerini kısalt. Bir başka birisinin saçında bir eksik görüyor. Bu saçlar böyle olmaz, onu düzeltmemiz lazım. Yani giyim, kuşam, yeme, içme, temizlik. Yani Efendimiz bütün insanların münasebetlerinde o ilahi ölçü neyi gerektiriyorsa hep onu dikkate aldığını ve ona göre insanları ıslaha, terbiyeye çalıştığını görüyoruz. Zaten eğer böyle bağlayıcı prensip olmazsa, herkes kendi anlayışına göre bir hayat yaşayacak olsa, o zaman din olmaz, intizam olmaz, düzen olmaz, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hareket gerçekleşmez. Yine Efendimizin bu husustaki muvaffakiyeti, başarısı Allah'a muhabbet ve teslimiyetin kendisinde derin ve köklü bir şekilde yer etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ve insanların Allah'ı en çok bileni ve ondan en fazla korkanı olması sebebiyle Allah Resulü onun emirlerine ve yasaklarına en çok titizlik gösteren kişi olduğunu görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın. Misaller verirsek kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki o misaller üzerinden konuyu anlamak daha rahat oluyor. İlk olarak Efendimizin bu ilahi emirleri uygulamadaki titizliğine bir bakalım. Onları nasıl değerlendiriyordu, nasıl uyguluyordu, tatbik ediyordu? Tabii ki ilahi emirler dediğimiz zaman bunlar çeşitli ve derece derece ilahi emirlerle karşı karşıyayız. Bunun ferdin batınına ve zahirine olanları bulunduğu gibi, yani bu ilahi emirlerden bizim gönül dünyamızı ilgilendirenler var, zahir azalarımızı, amellerimizi ilgilendirenler var. Bir de Efendimizin bizzat kendisiyle, Rabbi ile diğer insanların mahlukatta alakalı davranışlarına taalluk eden ilahi emirler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu farklı derecelerdeki ilahi ölçüleri hepsinin hakkını vererek ifa etmiş, istikamet üzere bir hayat sürmüştür. Bütün zorluğuna rağmen istikametin her çeşidini şeriat, tarikat, hakikat ve marifet ehline model olacak şekilde yerine getirmiştir. Tabii ki belki şu söylenebilir. Burada işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet, acaba bunlar bu kavramlarıyla Efendimiz Aleyhisselam zamanında var mıydı, kullanılıyor muydu gibi düşünebilir. Aslında bunlar Efendimizin yaşadığı o derin kulluk hayatının birer parçasıydı. Efendimiz bunları hepsini şeriatın gereklerinde, bugün bildiğimiz anlamda tarikatın gereklerini de, hakikat ve marifetin gereklerini de en ince noktasına kadar yerine getiriyordu. Dolayısıyla mutasavvuf alimlerimiz, İslam uleması bu şeriatın, tarikatın, hakikat ve marifetin ölçülerini ortaya koyarken onlar tabii ki kendi kafalarına göre bu ölçü ortaya koymuyorlar. Onların esas dayandıkları, esas delil olarak kullandıkları, baktıkları hayat Efendimizin hayatı. Efendimizin hem zahir hem batınıyla, hem kalbi hem ruhuyla yaşamış olduğu hayatı bize izah edebilmek için bu kavramları kullanıyorlar ve bu şekilde bize Efendimizin yaşadığı kulluğu izah ediyorlar. Dolayısıyla bunların hepsinin içi gerçekten dolu olan, altı dolu olan çok önemli İslami tasavvuf kavramlar olduğunu ifade edebiliriz. İşte her bakımdan model olacak bir kulluk var Efendimiz'de. Ve İlahi ölçülerin şahsi hayatını ilgilendiren kısımlarında titiz davranmakla birlikte özellikle içtimai hayatı, toplum hayatını, diğer insanların hayatını ilgilendiren hususlarda bu titizliğin daha da arttığını görüyoruz. Ve bunun misallerine baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilahi emirlere uymadaki titizliği özellikle kul hakkına taalluk eden hadlerin tatbikinde görülmektedir. Bak şimdi İslam dediğimiz zaman, işte hadler dediğimiz zaman tabii ki dünyada İslam aleyhinde oluşturulan bir de propagandalar, kanaatler, menfi kanaatler söz konusu olunca had dediğimiz zaman, işte hırsızlık dediğimiz zaman, zinanın haddi dediğimiz zaman, İslam'ın bu cezalarla alakalı şey söylediğimiz zaman aman bunlara girmeyelim, bunları konuşmayalım. Bunlar işte insanları İslam'dan ürkütüyor. İslam'ın bir el kesme, adam öldürme dini olduğunu gösteriyor falan gibi böyle din hakkında yanlış algılamalar da söz konusu olabiliyor. Hatta bütün propagandalar bizim üzerimizde etkili oluyor ve aman o konuyu geçelim, o konuyu konuşmayalım gibi bir anlayış yerleşebiliyor. Halbuki kıymetli kardeşlerim, İslam her şeyi bir bütündür. Yani ahlakıyla, adabıyla, ahkamıyla ve hududuyla, ki efendim hudutlar önemli olmasa Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz bu hudutları, bu hadleri, bu cezaları bildirir miydi? bir toplum hayatı yaşayacaksak, bu toplumda bir düzen olacaksa, insanların hakları korunacaksa ve insanlar tecavüzden, zulümden, kadirden korunacaksa ve huzurlu bir toplum hayatı olacaksa, tabii ki hak hukuk çok önemlidir. Yani hak hukuk olmazsa düzenli bir aile hayatı olmaz. Yani erkek ve kadın vazifesini yapmazsa, hukuka dikkat etmezse olmaz. Çocuklar orada gerekli eğitim alamaz. Hukuk olmazsa alışveriş olmaz, ticaret olmaz, hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de İslam dininin temelleri olarak bildirdiği bu hususların çok önemli olduğunu ve Efendimizin de alemlere rahmet olarak gönderen Efendimizin de bunların tatbikinde çok hassas davrandığını hemen belirtmemiz lazım. İslam bir bütündür. Bakınız, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Nur suresi 2. ayet-i kerimede, tabii Nur suresinde pek çok konu gündeme getiriliyor. Özellikle baş tarafında bu ahlaki yönden insanların zafiyetleri olan zina konuları, iftira konuları, efendim Hazreti Ayşe validemize atılan iftira ile beraber onlar gündeme getiriliyor ve zina haddiyle alakalı düzenlemeler yapılıyor. Sonra Cenab-ı Hak sizden zina eden erkek ve kadınlara, o bekarlarına 100 değnek vurunuz diye bir ayet-i kerime geliyor. Ki evlilerin haddi, cezası rejimdir. O İslam'a hüküm olarak devam etmektedir. Ve ayetin sonunda şöyle bir ifade kullanılıyor. Estaizu billah. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَعَفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, ki yani şart bu, Cenab-ı Hak pek çok hükmünü bildirirken, emrini bildirirken onun peşinde bu şartı getiriyor. Yani sizden iman istiyorum. Öncelikle iman olmadan hiçbirisinin anlamı yok. Eğer sizin Allah'a ve ahirete imanınız varsa, inanıyorsanız, Allah'ın emrini tatbik hususunda suçlulara karşı sizi bir acıma duygusu almasın. وَلَا تَأْخُزُمْ Demek ki en büyük merhamet nedir? En büyük merhamet suçluyu affetmek değil. Hele bu toplum hukukuna, amme hukukuna, başkalarının hakkına tecavüz söz konusu olduğu zaman orada kimse onun efendim onu affetmediğine sahip değildir. Bazı durumlarda bizzat o zulme uğrayan kişinin af yetkisi vardır. Kısaslı olduğu gibi, başkaları olduğu gibi, ama bir yetkilinin, bir amirin veya sorumlu belki de bir insanın ben onun günahı affettim, suçunu affettim diye böyle bir affı söz konusu olamaz. Çünkü bu yetki kendisine verilmemiştir. Ne olacak peki? Allah'ın emri mutlaka tatbik edilecek. Uyulacak. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselam bu ve benzeri ayetlerin bir tefsiri mahiyetinde şöyle buyuruyor. Siz diyor, Allah'ın had cezalarını akrabalık ve diğer hususlarda size yakın olana da uzak olana da tatbik edin. Allah'ın hükmünü uygulamaktan sizi hiçbir kınayanın kınaması alıkoymasın. Yine Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın had cezalarından birinin yerine getirilmesi bir beldeye 40 gece rahmet yağmuru yağmasından daha ayrıdır. Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, toplumumuza bakalım, dünyaya bakalım. Tabii hiçbir suçun önü alınabiliyor. Yani o kadar süper devletler bile, yani ordusu, emniyeti güçlü olan, ekonomisi güçlü olan devletler bile, hiçbir İslam ülkesi, bakıyoruz ki bu yaygın olan günahların, suçların hiçbirisinin önüne alamıyorlar. Yani ne hırsızlığın önünü almak mümkün olabiliyor, ne arsızlığın önünü almak mümkün olabiliyor, ne ahlaksızlığın önünü almak mümkün olabiliyor, ne cinayetlerin önünü almak mümkün olabiliyor. Niçin mümkün olmuyor? Niye bu kadar tedbir alınmakla kanunlar çıkılıyor, tüzükler çıkarılıyor, her gün değişik şeyler çıkarıyor da niçin bu suçların önü alınamadığı gibi tam tersine bir de artma, ziyadeleşme temayülü gösteriyor. Niye? Çünkü orada o suçun engellenmesi için tatbik edilmesi gereken fıtri kanun, ilahi kanun, yani o suçun cezası neyse o adil olan hüküm, o dikkate alınmadığı için, uygulanmadığı için ne kadar uğraşsak da yaptıklarımız bir mana ifade etmiyor ve tam tersine suçun da artmasına sebep oluyor. Bakıyoruz insanlar böyle koyun keser gibi adam öldürüyorlar. adam öldürme suçundan nice insanlar hapiste de sürünüyor. Sonra birkaç sene kalıp çıkıyorlar. Tekrar öldürmeye devam ediyorlar. Nedir? Problem nedir? Buradaki problem esas o suçun kökünü kazıyacak ilahi hükmün, ahkamın dikkate alınmaması ve onun da efendim uygulamaya koymamasıdır. Nedir ilahi ahkam? Bakın işte Cenab-ı Hak burada açıkça beyan ediyor. Sizin diyor, sakın diyor, merhamet duygunuz diyor, Allah'ın bir haddini, bir emrini uygulamanıza engel olmasın. Çünkü esas merhamet Allah'ın emrini, dinin emrini uygulamaktır. Yani eğer siz adam öldürmelerde, ayet-i kerimelerde açıkça yer alan kısas hükmünü benimserseniz, anayasanıza bunu koyarsanız, bunu efendim tatbik ederseniz, şartlar yani suçun tespitinden sonra, gerekli şartlar oluştuktan sonra bunu uygularsanız, din bu problemi çözer. Yani herkes de bunu çözüldüğünde görür ve gerçekten Rabbimizin hükmü ne kadar adilmiş, Cenab-ı Hak nasıl ahkemül hakimin, hakimin hakimiymiş, bu net olarak ortaya konacak ve herkes de buna teslim olacaktır. Ama bu uygulanmadığı takdirde ne kadar uğraşsak bu suçların peşini almak mümkün olmayabilir. Diğer taraftan yine zina ile alakalı, iftira ile alakalı insanlar böyle birbirlerinin iffetli namuslarına tasallut ediyorlar, iftira atıyorlar. Hiç kimseye bir ceza söz konusu değil. Ama onlar ayetlerde bahsedilen şekilde suçları tespit edilip de cezası verilecek olsa herhalde o suçlar bir gün bitecektir ve en azından yayılma eğilimi göstermeyecektir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, yine Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan bir hırsızlık olayı söz konusu ve Efendimizin o hırsızlıkla alakalı tavrı ve onun cezalandırılması noktasında gösterdiği titizlik çok dikkat çekici. Beni Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok üzüyor. O da Kureyş kabilesinden, yani Mekke'deki çok önemli büyük kabilelerden bir tanesi Beni Mahzum. Bir kadın hırsızlık yapıyor ama bunun eli kesilmesi lazım. Sonra Kureyşliler de üzülüyorlar. Ne olacak bunun hali diye. Kurtarmak istiyorlar kadıncağızı. Yani bir yol bulsak da bunun elinin kesilmesini engellesek diye düşünüyorlar. Sonra diyorlar ki acaba bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kim konuşabilir? Kim bize aracı olabilir? Torpil yapabilir. Buradaki kasıt, yani istenen şey torpil. Sonra müzakere ediyorlar. Sonra diyorlar ki bunu yapsa Peygamberimizin çok sevdiği Zeyd bin Haris'in de oğlu Üsame bin Zeyd yapabilir. Yani çünkü bu Resul Efendimiz'in evinde büyüdü. Torunu mevkiinde ve Efendimiz onu çok seviyor. Evladı gibi, torunu gibi seviyor. Dolayısıyla bunu biz Zeyd'den, yani Üsame'den rica edersek o bunu yapabilir ve biz de akrabamızın elinin kesilmesini engellemiş oluruz dediler. Üsame onların tabii genç olduğu için, çocuk olduğu için meseleyi tam da muhakeme edemiyor tahmin ediyorum. Onların istekleri doğrultusunda Resulullah Efendimizle konuşuyor. Diyor ki ya Resulallah, bu benim aslında şu insanların şöyle şöyle bir talepleri var. Beni size gönderdiler. Konuşmamı istediler. Eğer uygun görürseniz o kadıncağıza bir şey yapalım, elini kesmeyelim gibi bir referans olma, bir şefaatçi olma söz konusu. Kıymetli kardeşlerim, burada Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği cevap çok dikkat çekici. Buhari ve Müslim'de yer alıyor bunlar. Diyor ki Allah'ın koyduğu cezalardan birinin tatbik edilmemesi için aracılık mı yapıyorsun ey Üsame? Sen ne yaptığının farkında mısın? Nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkında mısın? Bu şey, böyle bir şey söz konusu olamaz. Sonra topla diyor insanları, diyor onlara bir gerçeği anlatayım. Ayağa kalkıyor ve toplanan insanlara şöyle Efendimiz hitapta bulunuyor. Kıymetli kardeşlerim, Efendimizin bu hitabı yani bugün hepimizin kulağında, bütün devlet yetkililerinin, efendim mahkemelerin, hakimlerin, savcıların ve efendim bütün insanlar arasında adaletli hükmetme mevkiinde olan, bu konuda üzerine vazife düşen herkesin kulağında küpe olmalı. Eğer Allah'a ahiret imanımız varsa, eğer yarın ahirette Allah'a hesap verme gibi bir korkumuz, endişemiz varsa mutlaka herkesin kulağına küpe olup bunu baş tacı etmemiz lazım. Çünkü bizim için kesin ve bağlayıcı ahkamdır bunlar. Ve Efendimiz şöyle hitap ediyor. Diyor ki, ey insanlar, sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler. Helak oldular, mahvoldular. Aralarında soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverdiler. Zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırdılar. Yani böyle onları bağlayan bir prensip yok. Onların bağlayan kişinin soyu, sopuğu, arkası kuvvetli mi, işte dayısı var mı, torpili kuvvetli mi, bu. Torpili varsa tamam, yoksa bu şekilde zayıfla kuvvetler arasında böyle bir ayrıma gittiler. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim. Yani burada bırakın benim mahzumdan bir kadın şu bunu ise herhalde Efendimiz Aleyhisselam'a dünyada en yakın olan insanlardan birisi, belki en yakını Fatıma validemizdi. Efendimiz onu çok severdi. Fatıma validemiz de hem babası hem peygamberi Efendimiz'e aşıktı. Gerçekten son derece çok yüksek seviyede bir muhabbeti vardı. Diyor ki, bu kadar sevdiğim kızım bile bu yanlış yapacak olsa onu hiç acımadan Allah'ın bir haddi olarak, cezası olarak onun da elini keserdim. Dolayısıyla böyle bir şeyi kesinlikle tevessül etmeyin, böyle bir şey yapmayın, diğer türlü helak olursunuz diye Efendimiz burada açıkça belirtmiş oluyor. Bu tabi dinin bütün emirlerinde böyledir. Onlar şey, ağaya böyle, paşaya böyle, zayıfa şöyle, gücüye şöyle gibi efendinin emirleri adama göre, kişiye göre değişmez. Herkes kanun karşısında eşittir. Cezası neyse onu çekmek durumundadır. Yine Yüce Rabbimiz haksız yere cana kıymayı yasaklıyor tabii ki. Ayet-i kerimelerde وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Yani hakkınız olmadan, haklı bir gerekçe olmadan, aman hiç kimsenin, ne mümin ne kafire, kim olursa olsun cana kıymayı dinimiz yasaklıyor. Ve bunu bütün insanları öldürmek kadar büyük bir günah sayıyor. Bir kişiyi öldürmeyi. Hem bunu Yahudilere de aynı talimatı veriyor Tevrat'ta. Hem onlar üzerinden bize de, bütün insanlara da aynı talimatı veriyor. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardi. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا. Bir insan haksız yere bir kişiyi öldürdüğü zaman sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanın hayatta kalmasına, yaşamasına yardımcı olursa, vesile sebep olursa فَكَأَنَّمَا اَحْيَ النَّاسِ جَمِيعًا, sanki bütün insanlığı ihya etmiş gibi sevap kazanır. Bu kadar insan Allah katında değerli, can, nefis o kadar değerli kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu böyle bir prensip var dinimizde. Rahmet peygamber olan Efendimiz bu hususta büyük bir hassasiyet gösteriyor. Yani canın muhafazası, insanların haksız yere öldürülmemesi, velev ki müşrik ve kafir bile olsa. Yani müşriğin ve kafirin öldürülmesi bile mutlaka bir hukuk dayanı olacak. Mutlaka işte savaşın, diğer efendim şeylerin bir hukuku olacak. Yoksa rastgele insan öldürme hiçbir şekilde caiz değildir. Bir çarpıcı misal vermek istiyorum. Sahabe-i kiramdan Miktat bin Esved radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, ya Resulallah, kafirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak, o benim ellerimden birini kılıçla koparsa, sonra da benim elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum dese, kelime-i şehadet getirse veya ben Müslümanım dese, böyle dedikten sonra onu öldürebilir miyim ya Resulallah? Ne dersin? Bu şekilde diyor Efendimiz Aleyhisselam'a, yani olmuş bir hadise değil ama olma ihtimali. Peki zaman zaman da böyle durumlar söz konusu olabiliyordu. Efendimiz Aleyhisselam, kıymetli kardeşlerim, şöyle buyuruyor. Çünkü o prensip orada var. Kim bir haksız olarak cana kıyarsa o bütün insanları öldürmüş gibi olur diye. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sakın onu öldürme. Sakın öldürme. Ben ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardı. Ondan sonra benden korktuğu için de bu sözü söyledi. Bunun için yani böyle bir durum söz konusu oldu. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sakın öldürme. Eğer adam ben Müslüman oldum, Müslümanım dedikten sonra eğer onu öldürürsen o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Yani büyük bir günah işlemiş olursun. Hele bir de bir Müslümanı kasten Müslüman olduğunu bile bile öldürdüğün zaman bu kez affedilmez bir günah işlemiş olursun. Çünkü Cenab-ı Hak Maide suresinin 95. ayet kerimesinde Nisa suresinin 95 ve men yaktul mu'minen muteammiden fecezauhu cehennemu haliden fiha. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebediyen cehennemde kalmaktır. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ona gadab etmiştir. Ve e'adde lehu azaben azima, ve ona gerçekten çok büyük bir azap hazırlamıştır buyuruyor. Şimdi dinin bu kadar kesin emirleri varken sen orada nefsani bir arzuna, isteğine boyun bükerek, nefsin arzusuna boyun bükerek onu öldüremezsin. Öldürdüğün zaman o kişi senin onu öldürmenden önceki haline, yani o kişi Müslümanken şehit olur. Allah onu şehadet mertebesine eriştirir. Sen de bir Müslümanı kasten bilerek canına kıydığın için de Allah korusun ebedi cehennemlik olabilirsin diye buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bir misal de vermek istiyorum bu hususla ilgili olarak. Bunun benzeri bir olay da Usame bin Zeyd radıyallahu anh kendisiyle alakalı şöyle bir rivayet naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinin Huraka kolu üzerine gönderdi. Bir seriye halinde, bir mangal halinde gönderdi. Sabahleyin suların başındayken onlara hücum ettik. Ben ve Ensar'dan bir kişi, onlardan bir adama yetiştik. Üzerine yürüyünce adam La ilahe illallah dedi. Bunun üzerine Ensar'dan olan arkadaşım ona hücumdan vazgeçti. Ben ise mızrağımı sapladım ve adamı öldürdüm. Biz Medine'ye gelince bu olay Peygamber Efendimiz'in kulağına gitti. Sonra Efendimiz Ey Üsame La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? Buyurdu. Ben Ya Resulallah, o bu sözü sadece canını kurtarmak için söyledi dedim. Efendimiz Aleyhisselam La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü diye bu sözü defalar tekrar etti. Ne yaptın sen Hüsame? Olur mu böyle şey? Adam La ilallah demiş ve imanını ifade etmiş, ikrar etmiş. Ben sen hala ne diyorsun? Hala diyorsun ki efendim ben onu korktuğu için böyle. Sonra diğer bir rivayete göre de kalbini yarıp baktın mı ki bu niyetle söyleyip söylemediğini bilesin diye tekrar sordu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki diyor Hüsame radıyallahu anh ben keşke daha önce değil de şimdi Müslüman olsaydım diye temenni ettim buyuruyor. Ve bunun üzerine de kıymetli kardeşlerim şu ayet-i kerime nazil oluyor. Ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini, ganimetleri veya başka menfaatini dikkate alarak sen mümin değilsin demeyin diye ayet-i kerime böyle devam ediyor. Dolayısıyla buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın insan canına saygı, insanın muhafazası, ilahi emirlerin her noktada en ince şekilde dikkate alıp tatbiki noktasında çok güzel misaller olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bu devam edeceğiz. Sadece bir cana kıyma veya bir hırsızlığın haddi noktasında değil, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının her alanında bu ilahi ölçüleri, prensipleri hep önde tuttuğunu ve ona göre bir hayat yaşadığını ve sahabeye böyle bir hayat öğrettiğini, önemli olan dinin prensipleri. Yani prensiplere verdiğimiz değer hiçbir şey verilmeyecek. Onlar hepimizin fevkinde, her şeyin üstünde bir önem arz ediyor. Biz o prensipleri dikkate alır da bir hayat tanzimi yaparsak o zaman hak hukuk yerine gelecektir, adalet gerçekleşecektir ve haksızlıkların önü kesilmiş olacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda muvaffak kılsın, gayretimizi artırsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü bahsimiz burada tamamlanıyor. Hepinize hürmetle sunuyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.